Ayrım 29.
Seçmenler belli kimselere, belli partilere, belli niyetlere ve vaatlere bakarak oy verirler. Böylece o kimseler ve partilerle belirli seçmen toplulukları arasında kaçınılmaz bir bağlantı doğmuş olur. Hele partiler belli düşünce sistemlerine ve açıklanmış belirli programlara dayanıyorlarsa bu bağlılık daha da artar. Nitekim 1982 Anayasası'nın 84. maddesi kısmen bu düşünceyle, kısmen de 1961 Anayasası'nın uygulanışı sırasında kişisel çıkarlara dayalı milletvekili transferleriyle koalisyonları bozup koalisyon kurmaya tepki olarak partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekillerinin parlamento üyeliğinden düşürülmesini sağlamak istemiştir. Maddenin birinci fıkrası, partisinden istifa ederek başka bir partiye giren veya seçim hükümetleri hariç bakanlar kurulunda görev alanların üye tam sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten düşürülmesini öngörmekteydi. Anayasa ayrıca partisinden istifa ettikten sonra başka bir partiye girmemiş olan bir milletvekilinin bile bir sonraki seçimde istifa tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilmesini yasaklıyordu. Ne var ki bütün bu katı hükümler Hülle Partisi kurma denen yola başvurulmasına, yani parti değiştirmek isteyen milletvekillerinin istifadan sonra yepyeni bir parti kurup sonra da bu partiyi feshederek asıl istedikleri partiye geçmelerine engel olmamıştır. 1995 değişiklikleriyle 84. madde yeniden düzenlenmiş ve milletvekillerinin parti değiştirmelerini engelleyen bu yapay sınırlamalar kaldırılmıştır. Bu konuda asıl önemli olan, parlamento üyelerinin seçmen yığınlarındaki özlemleri tam anlamıyla temsil etmek ve yansıtmak yerine, toplumda belli bir üstünlük, hatta ekonomik egemenlik kazanmış olan güçlerin etkisi altına girmeleridir. Anayasadaki hükümler, parlamento üyelerinin iktidar nimetleri karşısındaki durumlarını düzenlemek bakımından yeterli sayılabilirse de, onların toplumdaki ekonomik güç sahipleri karşısındaki durumları açısından hayli eksik kalmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak parlamento üyelerinin ödenek ve yollukları bakımından Türkiye'deki yaygın inancın yanlışlığını da belirtmek gerekir. Çok kimse parlamento üyelerine verilecek ödenek ve yollukların yüksek tutulmasını, hatta bundan öteye kendilerine bu kamu görevi için herhangi bir ödeme yapılmasını bile doğru bulmaz. Oysa dünyadaki parlamentoların tarihinde üyeliğin hazineden verilecek belirli bir ödeneğe bağlanması, halk temsilcilerinin ülkedeki ekonomik güçler karşısında bağımsız kalabilmeleri için atılmış önemli adımlardan biri sayılmıştır. 1961 Anayasası yapılırken, parlamento üyelerinin ödenek ve yolluklarını da bir anayasa maddesiyle düzenlemek yolu uygun görüldü. Ancak daha önceki dönemde milletvekili ödeneklerinin ülkedeki ücret düzeyini çok aşacak ölçüde yükseltilmiş olduğu düşünülerek bu kez parlamento üyelerinin ödenek ve yolluklarıyla devlet memurlarının aylıkları arasında bir bağlantı kuruldu. 1961 Anayasası'ndaki 82. maddeye göre kural şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz. Ödenek ve yollukların en çok 3 aylığı önceden ödenebilir. Aynı anayasanın ilk metninde maddenin bir de 3. fıkrası vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne surette olursa olsun yapılacak zam ve ilaveler, ancak bu zam ve ilaveleri takip eden milletvekilleri genel seçiminden sonra uygulanır. 30 Haziran 1971 günü kabul edilen ve 1 Mart 1970'ten itibaren geçerli sayılan bir anayasa değişikliğiyle bu fıkra maddeden çıkarıldı. Dolayısıyla memur aylıklarındaki yükselmelerin hemen parlamento ödeneklerine ve yolluklarına yansıyabilmesi sağlanmış oldu. Bu, parlamentonun 12 Mart 1971 muhtırasından sonra gerçekleştirdiği ilk anayasa değişikliğiydi. 1982 Anayasası bu bakımdan 1961 Anayasası'nın 1971 değişikliğini benimsiyor ve hatta bir adım daha ileri gidip milletvekillerine ödenecek ödenek ve yollukların, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmeyeceğini ifade ediyor. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, bazı ülkelerin parlamentolarında üyelerin kendi ekonomik çıkarlarını ülkenin çıkarları olarak sunmalarını önleyecek ilkeler de benimsenmiştir. Örneğin İngiltere'de parlamento üyeleri üzerinde konuştukları konuyla ilgili herhangi bir akçalı çıkarları varsa bu durumu meclislerine açıklamak zorundadırlar. Falanca yerden yol geçirmenin ulusal ekonomiye ne büyük katkılarda bulunacağını uzun uzadıya savunan bir üye, o yol dolayısıyla değeri artacak bir arsası olduğunu ve yolun yalnız ulusal ekonomiye değil, kendi kesesine de katkıda bulunacağını açıklamamışsa, meclisçe cezalandırılır. Türk anayasalarında ve parlamentolarında böyle bir hassaslığın kurallaşmasına henüz rastlanmıyor. Soru 66. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler nelerdir? Ekonomik çıkarlarla milletvekillerinin davranışları arasındaki bağlantının denetlenmesi, Türk anayasa hukukunda daha çok bazı görevlerin yasaklanması biçiminde olmuştur. 1982 Anayasası'nın 82. maddesine göre de milletvekilliklerinin üstlenemeyecekleri görevler ve yapamayacakları işler şunlardır. A. Devlet ve başka kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev almak. B. Devletin veya başka kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev almak. C. Özel gelir kaynakları ve özel olanakları yasayla sağlanmış Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi bağışıklığı alan vakıfların, barolar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların ve üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev almak, bunların vekili olmak, onlara ait bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul etmek, temsilcilik ve hakemlik yapmak. D. Yürütme organının teklif, inha, ön atama, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilmek. Görüldüğü gibi ekonomik bağlılıklar bakımından davranışlarda ortaya çıkabilecek boşluklar, biçimsel olarak denetlenmesi kolay olan alanlarda hayli ayrıntılı ve kapsamlı görev yasaklamalarıyla doldurulmaya çalışılmıştır. Bu konuda da asıl ağırlık, milletvekillerine yürütme organına tabi kılacak ya da ona bağlayacak görevlendirmelerden uzak tutmaya verilmektedir. Çünkü yürütmeyi denetleyecek olanlar milletvekilleridir ve denetleyen denetlenenin emrine girince olmayacak yoktur. Soru 67. Yasama dokunulmazlığı ne demektir? Parlamento üyelerinin tam bir güven içinde çalışabilmeleri ve kendilerine düşen önemli görevi rahatça yerine getirebilmeleri için sağlanan ayrıcalıkların başında yasama dokunulmazlığı geliyor. 83. maddenin ikinci fıkrası bir bakıma yasama dokunulmazlığını tanımlamış oluyor. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin meclisine bildirmek zorundadır. Demek ki dokunulmazlık salt bir nitelik taşımıyor ve suçluluk hallerinin hepsini kapsamıyor. Bundan başka anayasa hükmünün de açıkça belirttiği gibi dokunulmazlığın meclis kararıyla kaldırılması mümkündür. Ancak bu üyenin cezasını hemen çekeceği anlamına gelmez. Bir meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Parlamento üyelerine sağlanmış olan ayrıcalıklara genel olarak dokunulmazlık adını veren bazı hukukçular, mutlak bir nitelik taşımayan yasama dokunulmazlığına bütün bu niteliklerinden ötürü nispi dokunulmazlık ya da geçici dokunulmazlık adını verirler. Dokunulmazlık ancak parlamento üyeliği süresince bir değer taşır. Üyelik sona erdikten sonra geri bırakılan bütün işlemler yapılabilir. Yani üye tutuklanıp yargılanabilir. Ama yeniden seçilme halinde dokunulmazlık tekrar geri gelir ve geri kaldırılması için meclisin yeniden karar alması gerekir. Anayasa dokunulmazlığın kaldırılması kararlarına karşı üyeleri korumak, onları meclisteki çoğunluğun elinde oyuncak olmaktan kurtarmak için de gerekli önlemi almıştır. Meclisteki parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamayacağı ve grup kararı alınamayacağı gibi yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne meclisçe karar verilmesi hallerinde karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde ilgili üyenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi birinin bu kararın anayasa veya iç tüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurması mümkündür. Anayasa Mahkemesi iptal istemini 15 gün içinde karara bağlar. Bu ayrıcalıklar parlamento üyelerini toplumun üstün ve dokunulmaz insanları durumuna getirmek için değil, onları siyasal iktidar sahiplerinin türlü baskılarından ya da en azından oyalamalarından korumak amacıyla konmuştur. Demek ki bir mecliste dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmaması tartışılırken her şeyden önce sorulması gereken soru üyenin suçlu olup olmadığı değil, iktidar sahiplerinde üyeyle ilgili herhangi bir baskı ya da oyalama niyetinin bulunup bulunmadığıdır. Böyle bir niyet varsa dokunulmazlığı kaldırma kararı dokunulmazlık kuralının özüne ters düşer. Çünkü dokunulmazlık işte tam bu çeşit niyetleri önlemek amacıyla tanınmıştır. Soru 68. Yasama sorumsuzluğu ne demektir? Parlamento üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Bazı hukukçular parlamento üyelerinin bu ayrıcalıklarını da yasama dokunulmazlığının bir parçası sayarlar ve nispi dokunulmazlıktan ayırmak için buna mutlak dokunulmazlık ya da sürekli dokunulmazlık adını verirler. Yasama dokunulmazlığından farklı olarak sorumsuzluğun istisnası yok. Parlamento üyelerinin meclis çalışmalarındaki bütün oy ve sözleri ile bunların meclis dışında açığa vurulması sorumsuzluğun kapsamına girer. Sorumsuzluk aynı zamanda süresizdir de. Üyeler bu sıfatları sona erdikten sonra da parlamentoda vermiş oldukları oylardan ve söyledikleri sözlerden sorumlu tutulamazlar. Parlamento çalışmalarındaki oy ve sözlerin meclis dışında açıklanması yasama sorumsuzluğuna girince, bunun doğal bir sonucu da açıklanan bu oy ve sözleri tekrarlayan ve yayan kimselerin de herhangi bir ceza kovuşturmasına uğramaması olmak gerekir. Ancak Türkiye'de mahkemelerin uygulaması bu yönde olmamış ve mecliste açıklanan düşünceleri meclis dışında yayan kişiler cezaya çarptırılmışlardır. Soru 69. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlıca görev ve yetkileri nelerdir? Parlamenter bir sistemde yasama organının yetkilerini belli başlı iki başlık altında toplamak mümkün. Doğrudan doğruya yasamayla, yani yasa yapmakla ilgili olan yetkiler ve bir de hükümetin denetlenmesiyle ilgili yetkiler. Anayasanın 87. maddesinde kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek diye sayılan yetkilerden, para basılması, af ve ölüm cezaları ile ilgili olanlar, daha çok sembolik önemleri dolayısıyla parlamentoca yerine getiriliyor, tıpkı geleneksel nitelikteki krallıklarda sembolik yetkilerin hala hükümdarlarda bulunuşu gibi. Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme yetkisini anayasadaki 138. maddenin ışığında değerlendirmek gerekir. Bu maddeye göre yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ölüm cezalarının yerine getirilip getirilmemesine karar verirken mahkemelerin yerine geçerek yeni bir yargılamada bulunmamakta, olsa olsa iş işten geçmeden af yetkisini kullanıp cezayı hafifletmiş olmaktadır. Böyle bir yetkinin parlamentoya verilmiş olması eskiden beri çok eleştirilmiştir. Hemen hemen bütün ülkelerde ölüm cezalarının yerine getirilmesini kararlaştırmanın son merci olarak devlet başkanına ait olduğunu ileri sürenler, yargı organınca verilmiş bir kararın yasama organından geçmesini tuhaf karşılarlar. Oysa işlemin niteliği düşünülürse, Türkiye'nin Cumhuriyet anayasalarında hep bulunan bu yetkinin anlamı daha iyi anlaşılabilir. İdam cezasında söz konusu olan insan yaşamının toplum adına sona erdirilmesidir ve başka sistemlerdeki devlet başkanı onayı toplumdaki en yüksek yetkili tarafından toplum adına yapıldığı için anlamlıdır. Türk sisteminde de karar tam bir yasa biçiminde yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı'na geldiği için devlet başkanı onu da yeniden görüşülmek üzere meclise yollayabilir. Ama kararın bundan önce çok daha anlamlı bir aşamadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi aşamasından da geçmesi, söz konusu insan yaşamı açısından ek bir güvence getirmektedir. Milletvekilleri, toplumun temsilcileri olarak toplumdan bir kişinin devlet eliyle yok edilmesini, kamu vicdanı açısından tartışmak olanağını bulacaklardır. Türkiye'de konunun böyle düzenlenmiş olması eleştirilebilecek bir kusur değil. Tam tersine insan yaşamına verilen değeri gösteren insancıl bir özelliktir. 1924 Anayasası'nda da bulunan bu yetki, 1982 Anayasası yapılırken Danışma Meclisi aşamasında anayasadan çıkarılmış fakat Milli Güvenlik Konseyi aşamasında yeniden konmuştur. Anayasanın 90. ve 92. maddelerinde yine parlamentonun yetkileri arasında sayılan işler ise daha çok devletin dış ilişkileriyle ilgili. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kurullarla yapılacak antlaşmaların yürütme organınca onaylanmadan önce bir yasayla uygun bulunması, milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası antlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verilmesi. Anayasa hukuku bakımından olduğu kadar devletler hukuku açısından da türlü sorunlar yaratan bu maddeler ilk kez 1961 Anayasası'nda ortaya konan biçimleriyle 1924 Anayasası'nda devletlerle sözleşme, antlaşma ve barış yapma, harp ilan etme diye sözü edilen yetkileri hem daha sistemli duruma getirmekte hem de bu alandaki yeni gelişmelere uygun bir düzenleme getirmektedir. Anayasa, antlaşmaların yapılmasındaki iki aşamayı onaylama ve onaylamayı uygun bulma aşamalarını birbirinden ayırıyor. Antlaşmaları onaylama yetkisi 104. maddeyle yürütme organına, daha doğrusu sembolik olarak Cumhurbaşkanına verilmiş ve bu onaylamanın bazı istisnalar dışında önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce nasıl uygun bulunacağı da 90. maddede belirtilmiştir. Bu duruma göre uluslararası antlaşmalar için gerekli görüşmeleri yapmak, bu antlaşmalara ön imzayı atmak, belgeleri kesinlikle imzalamak, onaylamak, onaylama belgelerini verip almak ya da uluslararası kuruluşlara bırakmak hep yürütme organınca kullanılan yetkilerdir. Anayasada Cumhurbaşkanı deyiminin kullanılmış olması, bu konularda devleti başka devletlere karşı temsil eden makamın Cumhurbaşkanlığı oluşundandır. Yürütme organının uluslararası bir antlaşmayı onaylayabilmesi, onaylamanın bir yasayla uygun bulunmasına bağlıdır. Ancak ilk kez 1961 Anayasası'yla getirilen özellik şurada. Bazı antlaşmaların onaylanması ya da uluslararası bir antlaşmaya sonradan katılma için bir yasayla uygun bulma zorunluluğu yoktur. ekonomik, ticari ya da teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar bir uygun bulma yasası çıkarılmadan yalnız yayınlanarak yürürlüğe konabilecekti. Ancak bunların devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemeleri, kişi hallerine ve Türklerin yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmamaları gerekir. Uluslararası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ve yasanın verdiği bir yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik ve idari antlaşmalar içinde parlamentoca önceden uygun bulma zorunluluğu yoktur. Hatta bunların bir kısmı hiç yayınlanmadan da yürürlüğe sokulabilir. Özellikle uluslararası savunma antlaşmalarına dayanılarak yapılan uygulama antlaşmaları bakımından durum böyle. Askerlikle ilgili olarak gizli kalması gereken ayrıntılar böylece düzenlenebilecektir. Ancak ekonomik ve ticari nitelik taşıyan ya da özel kişilerin haklarını ilgilendiren bu çeşit antlaşmalar yayınlanmadan yürürlüğe konamaz. Türk yasalarına değişiklik getiren uluslararası antlaşmaların ise mutlaka bir yasayla uygun bulunması gerekiyor. Zaten 1982 Anayasası'na göre bu alandaki asıl kural antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce uygun bulunmasıdır. Onun için herhangi bir antlaşmanın 90. maddedeki istisnalara girip girmediği kesinlikle belli değilse yasayla uygun bulma yoluna gitmek en doğru tutum olur. Uluslararası antlaşmaları parlamentodan geçirmenin hukuk açısından yararı şurada. Yürütme organınca girişilecek dış bağlantılar bazen iç hukukta Anayasa Mahkemesi'nin denetimiyle bile düzeltilemeyecek durumlar yaratabilir. 90. maddenin son fıkrasına göre usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş olmasalar bile yasa hükmünde sayılacaktır. Asıl önemlisi bunların anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurma olanağı da yoktur. Bu bakımdan olsa olsa şu yol denenebilir. Antlaşmayı uygun bulan yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne ya da yürütme organının onaylama işlemine karşı Danıştay'a başvurmak. Burada dava konusu yapılacak şey uluslararası antlaşmanın kendisi değil, yasama ve yürütme organlarının anayasaya aykırı bir metni uygun bulma ya da onaylama işlemleridir.